ayrım 12, sayfa 129. Dışarı çıkıp bir banka oturduk. Çantasından sigara çıkarıp yaktı. Siz kullanmıyorsunuz değil mi dedi. Sonra bir süre babasının hastalığını anlattı. Nasıl başladığını, apar topar nasıl İzmir'e geldiğini, ne kadar çok korktuğunu. Babanızın hasta olduğunu Yüzbaşı Osman Bey söyledi dedim. Güldü. Tahmin etmiştim dedi. 10 gündür Ege Ordu Komutanlığı'nın bütün subayları burada. Hepsine telefon etmiş. Siz de rica üzerine mi geldiniz? Bunu sorarken yüzüme bakıp gülümsemişti. Hayır dedim. Ben size geçmiş olsun demeye geldim. Teşekkür ederim. Biraz yürüdük. Bir büfeden bir şeyler alıp yedik. Sonra hastanenin yanındaki kahvehaneye oturup çay içtik. Babasından, abisinden, yeğeni Zehra'dan, Hörgün Haber'den söz etti. 2 gün önce hastaneye geldi biliyor musunuz dedi. Hörgün Haber mi? Evet. Babam onu çok eğlendirdi. Define arayıcılarından filan bahsettiler. Hep güldü. Babamı da güldürdü. Hörgün Haber gülmez ki. Hayır, gülüyor. Onun bu hayırını ilk kez duyuyordum. Şarkı söylüyormuş gibi, içime eğiliyormuş gibi, sıradan bir şey şahane bir hale getirir gibi, bir acıyı sevinçle süslemek gibi. Hayır, gülüyor. Ayrılırken biz de gülüyorduk. Babasını, hastalığını filan unutmuştum. Artık ben de İzmir'deyim dedi el sıkışırken. Babamın tedavisi uzun sürecek. Geçen hafta Halil Rıfat'ta bir ev kiraladım. Daha kalamadım ama önümüzdeki hafta kasabadan biraz eşya getirteceğim. Nasıl oldu bilmiyorum. Birden aynı anda karar vermiş ki birbirimize gülümsedik. Tekrar geçmiş olsun dedim. Bir dahaki sefere çiçek de getirin dedi. Ertesi gün çiçek götürdüm. 2 gün sonra da, 3 gün sonra da. Sonra epey bir zaman görüşmedik. 16 Kasım 1961. Sonunda öyle bir yere varıyorsun ki hayatının sadece bir şeye benzemesini istemeye başlıyorsun. Ama sonra sadece olan nedir diye düşünüyorsun. Başkalarının hayatı hakikaten sadece mi? Bizden öncekiler hakikaten yaşadılar mı? Boşlukta sallanan, ucunda ağırlık olmayan bir ip gibiyim yengecim. O ip kopar mı? Hastanede babamın başucunda Kopernik'in hayatını okudum. Hakikaten yaşamış. Minon. 18. Bölüm. 16 Eylül 2007. Hastane. Deden ölünce hemen kasabaya gitmiştik. Sen cami avlusunda halanı görür görmez bacaklarına sarılmış ağlamaya başlamıştın. Dedenin öldüğünü farkında olup olmadığını bilmiyorum ama mutlaka bir şeyler hissetmiş olmalıydın. Belki yalnızca bizi o kadar üzgün gördüğün için ağlamıştın. Duygusal bir çocuktun. Acını, sevincini göstermekten kaçınmazdın. Ya da şöyle diyebilirim. Duygularını saklayamazdın. Halan gibi. O gün kasabaya geldiğimizde bizi Nuri abi karşılamış, doğruca camiye götürmüştü. Baban otogara iş çıkışından geldiği için resmi giyimliydi. Şapkasını kaşlarına kadar indirmişti. Çevresine bakmıyordu. Bir ara yanımızdan ayrılıp tabutun başına gitti. Yeşil örtüyü okşadı. Dedeni defnettikten sonra eve geldik. Biz seninle bir hafta daha kalacaktık. Baban o gece Ankara'ya dönecekti. Evde bir süre Nuri amcanla Gülizar teyzenle konuştu. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Taziyeye gelen kalabalıktan ayrılmış, bahçenin bir köşesinde ayakta duruyordu. Nuri ile Gülizar başlarını öne eğmişler, onu dinliyorlardı. Sen Halime ve Hasan'la iskambil oynuyordun. Dedenin önümü bir yana onları gördüğün için o kadar mutluydun ki ve ben seni öyle görünce o kadar mutlu olmuştum ki. Bir de Niyazi'yi doğurduğunda öyleydin. Loğusa yatağında pembe pembe gülümsüyordun. Halime ile Hasan'la iskambil oynuyormuş gibi. Akşam yemeğinde dedenin arkadaşı Nevres abi ve oğlu Zeki, fotoğrafçı Ekrem Bey, müzeci Mehmet Ali Bey, tanıdık tanımadık birçok insan hep beraberdik. Komşular masaya habire yemek taşıyorlardı. Baban gitmesine yakın halanı içeri çağırdı. Dedenin yatak odasına girdiler. Ben bir şey olacağını hissedip peşlerinden gittim. Yaptığım kötü bir şeydi ama onları dinledim. Önce konuştukları şeyleri anlamıyordum. Alçak sesle konuşuyorlardı. Ama sonra halanın çığlığıyla ikildim. Hayır diye bağırdı. Ben hayatımda böyle bir hayır duymadım. Ciğerlerinin söküldüğünü hissediyordum. Bu bir itiraz falan değildi. Olsa olsa evine hırsız girmiş birine çığlığı olabilirdi. Sonra babam da bağırmaya başladı. İkisinin öfkesi birbirine öyle karışmıştı ki ne dediklerini anlayamıyordum. Sonra bir tokat sesi duydum ve kapı açıldı. Babam dışarı çıktı. Beni görünce hadi gidiyoruz dedi. Sakin olmasını söyledim. Hayır efendim, birlikte dönüyoruz dedi. Onu iteleyip içeri girdim. Halan dedenin yatağına oturmuş, kafasını tavana dikmiş öyle duruyordu. Kaşının üstü yarılmıştı. Gözü hemen mosmor olmuş, kapanmıştı. Ama ağlamıyordu, gülümsüyordu. En sakin sesiyle gider misin Ayşe dedi. Ne oldu dedim. Bana, babana bakarmış gibi baktı o zaman. Lütfen gider misin diye tekrarladı. Çaresiz dışarı çıktım. Ben çıkarken içeri Gülizar girdi. İçeriden Gülizar'ın çığlığını ve hıçkırıklarını duydum. Baban olanları otobüste anlattı o gece. Sen yanımızdaki koltukta uyuyordun. Halan İzmir'de bir ev kiralamıştı. Bundan baban dışında hepimizin haberi vardı. İki hafta önce bir resim atölyesine kayıt yaptırmış, dedene bakarken bir yandan da oraya devam etmişti. Şimdi bunu sürdürmek istiyordu, babansa bir an önce kasabaya dönmesini. Babanın anlattıklarını dinleyince bunun halanın aşkıyla bir ilgisi olup olmadığını düşünmüştüm. Galiba baban da böyle bir şeyden kuşkulanmış, halanla bunu konuşmuştu. Belki daha önce bahçede Nuri abi ve Gülizar'la konuştuğu da buydu. Babanla konuşamadığınızı biliyorum. İki dilsiz gibi yıllarca aynı evde yaşadınız. Gerçi ben de öyleydim. Sessizliğinizi uzaktan izleyen başka bir sessizdim. Düşünüyorum da bizim aile reisimiz galiba sessizlikti. Öldükten sonra kitaplarının arasında bir defter bulmuştum. Senin lisedeyken kullandığın fizik defterin. Yarısına kadar formüller ve hesaplar yazmışsın. Kalanını da baban doldurmuş. Kendi formülleri, kendi hesaplarıyla. Seninle benimle konuşmuş. Demek ki çığlıklarını böyle bastırıyormuş. O defterde sana seslenen bir mektup vardı. Sen Çorum'a gittiğinde yazmış olmalı. Yazmış ama postaya vermemiş. Genelkurmay'da görevli genç bir subay, öyle pek göz alıcı bir özelliği de yoksa ya da başka bir deyişle kaderini kendi isteğiyle ve iradesiyle değil de resen tayin edildiyse kabuğunu çatlatıp kendi dışına çıkamaz, personel dosyalarının arasında kaybolur gider. Ama kaybolmanın tek yolu bu değildir kızım. Bazen tarihin deryası da kapıp götürüyor insanı. Çalışma odana girip çıkan bir paşanın dimdik duruşunu bir hayali izler gibi izlersin. Sabah uyandığında omuzlarında bir ağırlık kalır. Rahatsız olursun, artık eskisi gibi olamayacağını hissedersin. Ben bunu memleketin yükü diyorum işte. Sırtına kimse zorla yıkmamıştır ama taşırsın. Düşünsene, Şark Savaşı sırasında Erzurumlu çocuklar cepheye onlarca kiloluk buğday çuvalları taşımışlardı. Biz de tuttuk memleketi taşıdık. Tek bir şikayet sözü etmeden. Sana kendi hikayemi hiç anlatmadım ben. Sizinkine benzemiyor diye anlamayacağınızı düşündüm. Anlatsaydım belki sizin hikayeniz de farklı olurdu. Nuri'nin oğlu Hasan ölmezdi. Askeri liseye gidişimi hatırlıyorum şimdi. 12-13 yaşındaydım daha. Ağustos sonu ya da Eylül başıydı. Kasabanın meydanında İzmir'e gidecek otobüsü bekliyorduk babamla. Sırtımda haki, kadife bir ceket var. Pantolonum da aynı renk ama kadife değil. İkisini de terzi İsmail abi dikmişti. İkisi de bol geliyordu. O yıllar böyleydi. Giysilerimiz nasılsa boy atacağız diye biraz büyük dikilirdi. Annemle Münevver'le evde vedalaşmıştık. Uğurlamaya gelmemişlerdi. Münevver pek küçüktü, pek gururluydu. İmtihanı kazandığım günden beri bana bakarken gözlerinin içi gülüyordu. Harp biteli birkaç yıl olmuş. Ancak harp bitmemiş ya da yeni bir harp başlayacakmış gibi sanki. Babam belediye reisi ama evde şeker yok, un yok, olacağı da yok. Sözde kasabanın hali vakti yerinde ailelerinden sayılıyoruz. Ayağıma geçirdim ayakkabı, pençe üstünde pençe. Babam benimle İzmir'e kadar geldi. İzmir garajında elime 2,5 lira sıkıştırıp İstanbul otobüsüne bindirdi. Doğrusu iyi paraydı. O güne kadar bu parayı bir arada görmemiştim. Annem evden çıkarken çantama bir şeyler sokuşturmuştu. Branda bezinden iki gözlü, haki, heybe gibi bir çantaydı. İçindekileri hiç unutmam. 2 külot, 2 çorap, 1 gömlek, 1 yün kazak, 2 de yün fanila. Hepsi de birer beden büyük. Tabii bahçemizden koparılmış 2 ayvayla iri bir narı da unutmamak lazım. 15 saatlik yol boyunca açlığımı yatıştırmak için bunları kemirdim durdum. Biz meyve denince ayvayla nardan başka bir şey bilmezdik zaten. Bahçede ne varsa o. Ama sabaha karşı Bursa garajında otobüsten inip paraya kıymış, 5 kuruşa 2 simitle 2 dilim peynir almıştım. Bursa'da yanıma kravatlı, fötürlü bir adam oturdu. Tek başıma yolculuk ettiğimi görünce benimle alakadar oldu. Vilayette parti yöneticisiymiş, İstanbul'a bir toplantı için gidiyormuş. İstanbul hakkında pek çok şey anlattı bana. Böylece zaten bir rüya olan geleceğim o saatte bir Zaloğlu destanına dönüşüverdi. Ancak hareme varınca felekten ilk şamarımı yedim. Bisküvi almak için garajdaki dükkana girdiğimde cebimdeki paranın uçuvermiş olduğunu fark ettim. Tekrar otobüse döndüm, aradım, taradım, bulamadım. Ağlayasım geldi. Herhalde Bursa'da simit alırken düşürmüştüm. Kravatlı bey de benim derdime düştü. Paradan ümit kesince beni bir taksiye bindirip Kuleli'ye yolladı. Taksi parasını da cebinden verdi. Sonra 30 küsür yıl sonra memleketin ve demokrasinin dibine dinamit koymakla suçladılar bizi. Ne yapacakmışız biliyor musun? Boğaziçi Köprüsü'nü havaya uçuracakmışız. Siyaset tanrısına kurban edildik. Fakat ne beyiz, idama yollasalar sehpaya İstanbul otobüsüne biner gibi çıkarım. Babam ardımdan bakar, benimle gurur duyar. Eğer seni yoğurmamışsa bir fikre ait olamazsın. Kendini bir fikre ait hissedip hissetmemenden bahsetmiyorum. Tamamen ait olmandan bahsediyorum. Yıllarca ve yavaş yavaş bir kuyuya düşmek gibi bir şeydir bu. İnanç çok kıskançtır. Belki herkes için değildir diyeceksin. Hayır, inanç herkes için çok kıskançtır. Eline geçirdiği adamı başkasıyla paylaşmaz. Kore'deyken Hür Dünya'nın geleceğine ilişkin tek bir fikrim yoktu. Bu konuda çok seminer dinlemiş biri olarak anlatılanlara içtenlikle inandığımı söyleyemem. Düşündüğüm yegane şey Türkiye'nin bahtıyla alakalı bir iş yapmaktı. Sen Kore'de ne işiniz vardı baba diye sorduğunda cevap verememiştim. Daha doğrusu soruyu sorma biçimin garibime gitmişti. Ne işimiz vardı diye sormalıydın. Türkiye'nin kaderini benimsemeliydin. Seneler sonra bu kaderi benim de benimsemem gerektiğini anladım. Anlamakta geciktim. Oysa anlamamın ustası olduğumu sanıyordum. Ziver Bey'den çıktıktan sonra Selimiye'ye gittiğimde hapishane komutanı sınıf arkadaşımdı. Okuldayken birlikte kapı nöbeti tutmuş, birbirimize çocukluk hikayelerimizi anlatmıştık. Ben ona pilavımı vermiştim, o bana hoşafını. Ve Selimiye'de yüzümüzü bile görmek istememişti. Bunları anlattıktan sonra insanın anlayacak başka bir şey olduğuna dair inancı kalmıyor. Baban saf bir adamdı. Bazen düşünüyorum da hiç eğitilmemiş gibiydi. Resmi giysilerini çıkarınca hep renkli şeyler giyerdi. Bana hep renkli şeyler aldırırdı. İçinde başka biri vardı sanki. Ama rengarenk giysiler giymek dışında onun ortaya çıkmasına hiç izin vermedi. Aralıklarla 2 yıl kaldığı Kore'den yalnızca 3 mektup yazmıştı. Üçünde de içkiliydi. Yalnızca 12 Mart'tan sonra Selimiye'deyken samimi şeyler yazdı. O zaman beni karısı gibi değil de aşık olduğu kadın gibi gördüğüne neredeyse inanmaya başlamıştım. Buna inanmak çok güzeldi. Burada birbirimizi anlamanın ustası olduk Ayşeciğim. Çoğunlukla okuldan sonra kıtaya ilk çıktığımız arkadaşlarla beraberiz. Ama ne beraberlik. Kimiyle eskisi gibi 3 öğün yemeği paylaşıyoruz. Avluda birlikte spor yapıyoruz, gazeteleri okuyor, davanın seyrine dair fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kimi de gardiyanımız, kapımızı kilitliyor, sayım alıyor, yüzümüze bakmıyor. Akşam vakitleri kapılar kapanıp koğuşların havası ağırlaştığında avluya karanlık çöküyor ve biz de birkaç saatliğine ranzalarımıza çekiliyoruz. Birbirimize ilişmiyoruz. Yalnızlıklarımıza uzaktan bakıp iç çekiyoruz veya bir kitabın ya da bir mektubun içine gömülüyoruz. Kalabalığın içinde ne kadar yalnızmışız meğer. 1963 Mayıs'ında Talat Bey'in asıldığı davadan nasıl sıyrıldığını bilmiyorum. O sırada merkezde personel dairesinde çalışıyordu. Bana hiçbir şey anlatmazdı. Güvenmediği için değildi herhalde. Bilmememin daha doğru olduğuna inanıyor olmalıydı. 1962'nin son aylarında eve ancak birkaç saatliğine uğrar, salondaki koltukta biraz kestirdikten sonra üstünü değiştirip çıkardı. Sonra bir gün seni alıp halanın yanına gitmemi istedi. Gitmiyorum dedim. Ne olacağı belli değil, başımıza her şey gelebilir. Ortalık durulunca dönersin dedi. İnat ettim, gitmedim. Başımıza ne gelecekse gelsin ama birlikte olalım dedim. Boyun eğdi. İçi evrak dolu bir bavulu Rüstem Efendi'nin kapısıcı dairesine indirdik. Sen neler olup bittiğinin farkında değildin tabii. İşin gerçeği ben de bir şey bilmiyordum. Bir gece babam ve birkaç arkadaşı dışında herkesi tutukladılar. Sonra Talat Bey'i idam ettiler. Baban en azından emekli edileceğini düşünüyordu ama etmediler. Nasip bir başka darbeymiş. O bavulu hatırlıyorsun değil mi? Sonradan yine eve getirmiştik. 7 yıl sonra da kasabaya götürmüştük. 23 Şubat 1962. Benim yerime tasalanmayın. Ben kendim için tasalanabilecek yaşta ve güçteyim. Şayet üzülmemden korktuğunuzu sanmamı istiyorsanız boşuna. Siz beni üzmekten falan korkmuyorsunuz. Gelecekte sizi üzmemden korkuyorsunuz. Korkmakta da haklısınız. Benden her şeyi bekleyin. Ama benim adıma korkmayın. Korkacaksınız, kendi adınıza korkun. Münevver. 19. Bölüm Şubat 1962 İzmir. Aralık ayının ilk 2 haftasını evden işe, işten eve gidip gelerek geçirdim. Artık İzmir'de bir evim vardı. Okullar tatile girince Meral çocuklarla yanıma taşınacaktı. Büyük oğlan tıp okumak istiyordu. İzmir'de okursun demiştik. Küçüğü de liseyi burada tamamlayacaktı. Arkeoloji müzesinde yazı çizi işlerinden başka yapacak pek bir şey yoktu. Aslına bakılırsa iş çıkışlarında bir kısmını önceden de tanıdığım iş arkadaşlarımla bir iki tek rakı içtiğimiz Kemeraltı meyhanelerindeki sohbetler dışında bana burada ihtiyaç da yoktu. Bir çeşit erken emeklilikti bu. Meral ile çocuklar da gelince tablo tamamlanacak, o tablonun içinde kendime uygun bir yer bulup oturacaktım. Hörgün Abel haftada bir İzmir'e geliyordu. Geldiğinde mutlaka görüşüyorduk. Bazen Yorgo ile Mehmet Ali Bey ile Yüzbaşı Osman Bey ile telefonlaşıyor, kasabadan, İstanbul'dan, Giresun'dan haberler alıyordum. Münevver ortadan kaybolmuştu. Neredeyse bir aydır görmüyordum onu. O kısa mektupla yazdıklarına inandığım, akıntısına kapıldığım için kendime kızıyordum. Olacak şey miydi bu? Dünyadan habersiz, 25'inde kasabalı bir kızın, geçkin bir adama duyduğu ilgi ne kadar gerçek olabilirdi ki? Benimkisi herhalde 40 yaş kriziydi. Genç bir kadının yakınlaşmasına hayır diyememiş, aptalca davranıp onu ciddiye almıştım. Öğle paydoslarında hastaneye gidiş gelişlerimi hatırlayınca kendimden utanıyordum. Yorga 16 Aralık'ta iş için İzmir'e gelip bir gece kaldı. İki sinemadaki film makinelerimi tamir edecek, bir gün sonra İstanbul'a dönecekti. O akşam karşı yakada bir restorana götürdüm onu. Yazdığı mektuplarda telefonda Kıbrıs meselesinden ötürü huzurunu kaçtığından, babasından kalan dükkanı satıp Atina'ya, amcasının yanına gitmek istediğinden söz etmişti. Güya derdini dinleyecek, doğru bir karar verebilmesi için ne yapacağını konuşacak. Ertesi sabah da İstanbul'a yolcu edecektim. Görüşmeyeli bir yıl olmuştu. Mayıs'ta İstanbul'a gittiğimde bir türlü buluşamamıştık. Onu özlemiştim. Fakat ne özlediğimi anlatabildim ne de dertlerini paylaşabildim. Masaya otur oturmaz uzun uzun yüzüme baktı. Sen de bir şey var Cahit dedi. Ne olacak İzmir'deyim işte dedim. Çocukları özledim onlar geldiğinde rahatlarım. Yok yok sende bir şey var. 7 yaşından beri beraberiz. Sigaraya beraber başladık beraber bıraktık. İlk içkimizi beraber içtik bırakmadık. Meral'i ilk ona gösterdim. Çocukların doğumunda benimle hastane koridorunda o bekledi. Bu dünyada kandırabileceğim en son insan oydu. Her şeyi olduğu gibi anlattım. Münevvere yakınlık gösterdiğim için pişman olduğumu da. Gecenin sonunu evde getirmiş, iyice sarhoş olmuştuk. Niye kaygılanıyorsun birader burası dünya dedi. Her şey tuhaf ve hiçbir şey tuhaf değil. Gün gelir bu pişmanlıktan daha büyük pişmanlıklar da yaşarsın. Karşılıklı of çekip yataklarımıza gittik. 20 Aralık'ta çıkış saatime yakın müzedeki çalışma odamın kapısı çalındı ve Münevver içeri girdi. Siyah büyük bir gözlük takmıştı. Siyah bir elbise giymişti. Kapıda bir süre hiçbir şey söylemeden durdu. Kitabımız basıldı mı dedi sonra. Beni yeniden ortaya çıkması kadar sevindirecek ve endişelendirecek başka bir şey olamazdı. Kitapçığın Şubat ayında basılacağını biliyordu. Bu sorusuna cevap vermemin bir anlamı yoktu. Ayağa kalkıp yanına gittim. Onu ilk kez yanaklarından öptüm ve masanın karşısındaki koltuğa oturttum. Nasılsınız dedim. İyi değildi. İş çıkışında gittiğimiz lokantada gözlüklerini çıkardı. Kaşının üstünde belirgin bir morluk ve dikiş izi vardı. Çok çirkinim değil mi dedi. Ama babam öldü. O yüzden böyleyim. Çok güzeldi. Olağanüstüydü. Hayır dedi. Çirkinim ama önemli değil. Hayır. Bu kelime onun ağzında bir kokuya bir renge dönüşüyordu. Artık İzmir'de kalacaktı. Bir resim atölyesine gidiyordu. Dağlara tırmanmaktan filan söz etti. Birlikte gider miyiz dedi. Bütün bunlar bana normal gelmiyordu. Karşımdaki kadının kaşında dikiş vardı ama nedenini sormuyordum. Öte yandan bütün bunlar normaldi. Hayatta her şey olabilirdi. Burası dünyaydı. O gece içimde ona yönelik bir kabul oluştu. Eskidenlik gibi bir şey. Yorgo gibi, Meral gibi, annem gibi. Sonra onu evine bıraktım. Kapıda gözümün niye böyle olduğunu sormadınız ama dedi. Gözünüzde bir tuhaflık yok ki dedim. Ellerimi tutup bana baktı. Şimdi oldu dedi. Ayrıldık. Sonraki günlerde hep buluştuk. Onun sevinciyle tanıştım. Bu benim bildiğim sevinçlere benzemiyordu. Dizginsizdi. Resim atölyesinden ana kucağı gibi söz ediyor. Troleybüse binmeyi bir ayini anlatırmış gibi anlatıyordu. Karşılaştığı insanların yüzlerinden, yaşlılardan, çocuklardan birer resimmiş gibi bahsediyordu. Anlattıkları karşısında kendimi yetersiz hissediyordum. Allah bana dünyayı anlama yeteneği vermemiş diye hayıflanıyordum. İşte o anlıyordu. Bir çocuk ne, gülmek ne, öfke ne, düşünmek, ayırt etmek, sahip olmak ne? Ben bunları bilmiyordum. Bilmediğim için kendime acıyor, Münevver'i karşıma çıkardığı için talihime şükrediyordum. Yılbaşı gecesi ne yapacaksın dedi bir gün. Düşünmeden cevap veremedim. Yılbaşı gecesi çocuklarla Meral gelecekti. Ben düşünürken atıldı. Sahi siz evlisiniz değil mi dedi. Evet dedim. Ertesi sabah Meral'i arayıp yılbaşı için gelmemesini işime çıktığını söyledim. Ayrım sonu sayfa 142.